Yukarı Mahalle, John Steinbeck, 3. kaset, 2. yüz. Soygunlar, hırsızlıklar birbirini izlemeye başladı. Bundan da eğlendirici bir şey olur muydu? Korsan, odun fiyatını 30'a çıkarmış, her sabah uğradığı lokantaların sayısını çoğaltmıştı. Koca Joe, kaç defa Madame Palahino'nun keçisini çaldıysa da hayvanı her seferinde elinden kaçırdı. Teresina'nın evine yağmur gibi yiyecek yağıyordu. Kapının önüne kutu kutu sardalyalar yığılmış, mahalleyi kopmuş balık kokusu sarmıştı. Buna karşın altı arkadaş ellerine geçeni taşımaya devam ediyorlardı. O sırada Monterey polis dairesindeki suç defterini görseydiniz, kentin birdenbire bir suç dalgasına tutulduğunu sanırdınız. Polis otomobilleri sokaklarda mekik dokumaya başlamıştı. Şurada bir tavuk çalınıyor, orada koskoca bir kabak tarlası haraca kesiliyor, konserve fabrikalarından teneke teneke mallar yok oluyordu. Teresina'nın evi gittikçe doluyordu. Mutfakta yığın yığın eşya birikmişti. Arka balkon sebzeyle dolmuştu. Yukarı mahalleye de ardiyelerindekini andırır bir koku yayılmıştı. Altı arkadaş ellerine geçeni bu eve taşıyor, kafa kafaya verip yeni planlar hazırlıyorlardı. Önceleri Teresina bu kadar bol yiyecek karşısında deliler gibi sevinmiş, yapılan övgülerle başı dönmüştü. Bir hafta kadar sonra görüşünü değiştirdi. Yeni doğan çocuk ishal olmuş, Ernie'nin midesi bozulmuş, Alfredo'nun yüzü kıpkırmızı sivilceler dökmüştü. Çocuklar durmadan ağlıyorlardı. Teresina dostlarına söylemek zorunda olduğu şeyler için utanıyordu. Cesaretini toplaması birkaç gün sürdü. Bu süre içinde iki küfe kereviz, 5-10 tane iyi cins kavun gelmişti. Sonunda ağzını açmaya karar verdi. Komşuları da kaş altından bakmaya başlamışlardı. Danny ile arkadaşlarını mutfağa topladı ve onları incitmemeye çalışarak sorunu ortaya koydu. Yeşil sebze çocuklara iyi gelmez diye açıkladı. Süt çocuğunun midesini bozar. Sonra yüzleri sivilce içindeki hırçın çocukları gösterdi. Bakın hepsi hasta. Alıştıkları besini alamıyorlar. Pilon alıştıkları besin ne diye sordu. Fasulye. İnsanın güvenerek yiyeceği hiçbir zararı olmayan tek besin fasulyedir. Altı arkadaş ağızlarını açmadan dışarı çıktı. Kendi kendilerini aldatmamaya çalışıyorlardı ama ilk günlerdeki gibi isteyerek çalışamadıklarının farkındaydılar. Danny'nin evinde bir konferans toplandı. Ne konuştukları her yerde söylenmez çünkü önemli sonuçlar doğurabilir. Gece yarısından epey sonra adını veremeyeceğimiz dört kara gölge kentin yolunu tuttu. Dört gölge batı satış deposunun ardiyesine yanaştı. Sonradan bekçinin anlattığına göre bir ses işitilmiş, çevreyi kolaçan etmiş ama kimseler yokmuş. Bu işin nasıl yapıldığını, kilidi kırıp kapıyı zorlayarak nasıl içeri girdiklerini bir türlü aklı almıyordu bekçinin. Yalnız dört kişi onun derin bir uykuda olduğunu biliyordu ama onlar da kimseye söylemezdi. Bir süre sonra dört gölge ağır yüklerin altında iki büklüm olmuş depodan dışarı çıkıyordu. Sabah 3'e doğru Teresina kapının çalınmasıyla uyandı. Kim o diye seslendi. Karşılık veren olmadı. Kapının önünde yük indirilmesine benzer bir ses duymuştu. Kalkıp mumu yakarak çıplak ayakla mutfağa gitti. Orada duvara dayalı tam 4 tane 100'er kiloluk fasulye çuvalı duruyordu. Teresina koşup Vierge'yi uyandırdı. Mucize diye bağırdı. Gel de mutfaktakileri gör. İhtiyar kadın çuvalları yoklayıp da ağzına kadar fasulye dolu olduğunu görünce ben ne sefil günahkar kadınım diye inledi. Ah merhametli anamız benim gibi bir zavallıya acı. Onun kusuruna kalma. Ömrüm oldukça her ay bir mum yakacağım senin için. Danny'nin evinde dört arkadaş yorganlarına sarılmış keyifli keyifli yatıyorlardı. İyi niyetten daha huzur verici bir şey var mıdır? İşlerini bitirdikleri için ertesi gün öğleye kadar uyudular. Ve Teresina kendi deneyimleriyle elde ettiği yöntemlerle yeniden gebe kaldığını anladı. Ocağın üstünde kaynayan tencereden aldığı fasulyeyi tabağa boşaltırken karnındaki çocuğun babasının Danny ve arkadaşlarından hangisi olduğunu düşünüyordu. 14. Yukarı mahallenin paysonaları arasında saate benzer bir araç kullanılmazdı. Bazen beklenmedik bir rastlantıyla içlerinden birinin eline bir saat geçtiği olurdu ama onu gerçekten işe yarayacak başka bir eşya ile değiştirmek için saklardı. Saat Danny'nin evinde de değiş tokuşta iyi iş çıkaran bir matah sayılırdı. Evde büyük bir güneş saati vardı. Onu Torelli'ye yutturmak olanağı bulamadıklarından bir kenarda duruyor, ara sıra bakıp eğleniyorlardı. Yazın saatin kolu 7'yi gösterdi mi tam kalkma zamanıydı. Ama kışın aynı zaman bütün anlam ve değerini yitiriveriyordu. Güneşten daha iyisi var mıydı? Yaz, kış, çam dallarının üstünü aydınlatıp ortaya çıktı mı yataktan kalkma zamanı gelmiş sayılır. O zaman insan ne üşür, ne titrer, ne de aç açına sersem sersem bocalar. Korsanla köpekleri oturma odasının en güvenilir, en sıcak köşesinde uyuyorlardı. Pilon, Pablo, Jesus Maria, Deni ve Joe Portegi yatak odasında yatarlardı. Bütün eli açıklığına, iyi yürekliliğine, mertliğine karşın Deni yatağına kimseyi yanaştırmıyordu. Koca Joe bir iki kez denemişti ama yediği dayaklarla bu işin şakaya gelmediğini öğrenmişti. Herkes eline ne geçerse yere serer, kıvrılıp uyurdu. Pablo'nun birbirine dikili üç koyun postu vardı. Jesus Maria iki eski ceket bulmuş, ayaklarını birinin kollarına sokar, kollarını da birininkine öyle yatardı. Pilon büyük bir kilime sarınırdı. Koca Joe da genellikle bir şey bulamaz, köpek gibi bir kenara kıvrılarak üstündekilerle uyurdu. Joe'nun eli mal tutmadığı halde eline geçen her şeyi de ne yapıp yapıp bir bardak şarapla değiş tokuş etmek bakımından apayrı bir yeteneği vardı. Böylece zaman zaman aralarında hır çıkmasına karşın pek rahat yaşıyorlardı. Soğuk bir gece koca Joe ayaklarını ısıtmak için korsanın köpeklerinden birini almak istemişti ama yüreğine çöken dişlerin acısıyla bu işin de yaş olduğunu anlamıştı. Pencerelerde perde namına bir şey yoktu ama cömert tabiat camları örümcek ağları, yağmur izleri ve tozla öylesine örtmüş ki bir gün Deni şu camları sabunlu bezle bir silsek diye ortaya çıktı. Pilon'un keskin zekası işi ele alıp en kolay yoldan çözüvermişti. Böyle basit şeyler için uzun boylu kafa yormak gereksizdi. O zaman içeri fazla ışık girer dedi. O da aydınlık olursa dışarı çıkmak gelmez içimizden. Sonra ihtiyacımız olan temiz havadan yoksun kalırız. Hem o zaman geceleri odanın havası zehirlenir. Aydınlığın ne gereği var? Deni bir daha bu işi üstelemedi. Öyle ya, şöyle bir kafa işleterek bu kadar güçlü kanıtlar bulan adam o acı mantığını işletirse neler yapmazdı. Dolayısıyla pencereler olduğu gibi kaldı ve zamanla sinekleri birbiri ardından yutup ağını her gün biraz daha sıklaştıran örümceğin çalışması ve birbiri üstüne yığılan tozların oluşturduğu perdeyle odayı gündüz bile rahat rahat uyunabilecek tatlı bir loşluk sardı. Rahat bir uykudan sonra güneş pencereye vurup da içeri giremeden odayı gümüşsü bir aydınlığa boğdu mu hepsi birden gözlerini açar, ayaklarını ararlar, bilirler ki güneş pencereye vurdu mu çardak altı sıpsıcaktır. Öyle birdenbire uyanıp yataktan fırlayarak nazik bedenlerini incitemezlerdi. Hayır, yavaş yavaş su tası içinde kabaran sabun köpüğü gibi ağır ağır kalkarlar, yarı uyur, yarı uyanık bir mahmurluk içindedirler. Ateş yakıp biraz çay kaynatıp içerler, sonra ön taraftaki çardağın altına uzanırlar. Başlarının üstünde kara sinekler, helezonlar çizerek inip kalkar. Çevrelerindeki hayat biçimlenmeye, dünkü, bugünkü ve yarınki monoton şeklini almaya başlamıştır. Yavaş yavaş tartışmalar, görüşmeler yenilenir. Öğle üzeri aralarındaki konuşma entelektüel bir alana dökülmüştür. Damlar kaldırılır, pencerelerden gözetlenen olaylar, başlarından geçen, görüp işittikleri olaylar anlatılır. İlk önce olaysız geçirdiği gün seyrek olduğu için Cornelia Ruiz'den söze başlanır. Hem bu hafif meşrep kadının serüvenleri sonuçta ahlaksal bir ders çıkaramadıkları türden tuhaf, ilginç şeylerdi. Güneş çam ağaçlarının arasında ışıldamaya başlamıştı. Toprak kuru ve hoş kokuyordu. Güller bütün mahalleyi mis gibi bir kokuya boğmuştu. Bu an Deni'nin arkadaşları için günün en iyi zamanıydı. Var olmak için, yaşamak için çabalamalarının en zayıf olduğu bu andı. Oturdukları yerde arkadaşlarının yaptıklarını ortaya döker, ahlak kurallarına göre değil de ilgi bakımından onların eleştirisini yaparlardı. Birbirlerine anlatacakları en güzel şeyleri bu zamana saklarlardı. Kanatları süslü kelebekler gelir, çiçeklerin üstünde sekerek emecek bal ararlardı. Deni, Albert Rasmussen'i gördüm dedi. Cornelia'nın evinden çıkıyordu. Şu karının başı da dertten kurtulamıyor. Her gün bir yenisi çıkıyor. Onun hayatı öyle dedi Pablo. Ayıplıyor gibi olmasın ya, Cornelia da ne malın gözü karıdır ha. Ömründe sevişmekten ve dövüşmekten başka yaptığı bir şey yok. Filon pekala dedi. Ne istiyorsun yani? Jesus Maria acımaklı bir sesle rahat yüzü gördüğü yok zavallının diye söze karıştı. Filon rahatlık istediği yok ki diye karşılık verdi. Kornelia'yı rahat ettirirsen ölür karı be. Dövüşmek ve sevişmek. İyi söyledin be Pablo. Sevişmek, dövüşmek, biraz da içmek. İşte o zaman hiç yaşlanmazsın. Kornelia'ya ne olmuş dün? Deni bir zafer böbürlenmesiyle arkadaşına baktı. Pilon'un mahallede olup biteni bilmemesi, haberi olmaması pek tuhaftı. Şimdi Deni, arkadaşının bakışından, konuşmasından anladığına göre Pilon'un bu işten haberi yoktu. Kornelia'yı hepiniz bilirsiniz diye başladı. Kim erkekler Kornelia'ya tavuk, tavşan ya da kabak gibi armağanlar götürürler. Yani ufak tefek şeyler. Bunlar onun da hoşuna gider. İşte dün Emilio Murietta Kornelia'ya şu kadarcık ufacık bir domuz yavrusu götürmüş. Herif yolda bulmuşmuş. Anası peşinden kovalamış ama Emilio kaçıp Kornelia'ya sığınmış. Bilirsiniz herifin çenesi kuvvetlidir. Kornelia'ya bir domuz sahibi olmaktan daha iyi şey yoktur demiş. Ne verirsen ver. Kucağına alır, seversin, hoşuna gider diye karıyı razı etmiş. Ama bir süre sonra büyür, gerçek huyunu ortaya koyar. Huysuzlanmaya, arsızlık etmeye başlar. Artık sevilecek hali kalmaz. O zaman sen de keser, afiyetle yersin demiş. Arkadaşları doğrularcasına başlarını salladılar. Pilon, ne olursa olsun şu Emilio aptal adam değildir dedi. Bak bir domuzda kaç iş birden yaptırıyor. Muhabbet, aşk, intikam ve yiyecek. Bir gün şu Emilio'yu bir kenara çekip konuşmam gerek. Ama arkadaşları Pilon'un bu sağlam düşünüğü kıskandığını fark etmişlerdi. Anlat bakalım şu domuza ne olmuş diye karşılık verdi Pablo. Kornelia domuzu alıp Emilio'ya karşı iyi davranmış. Zamanı gelip kesince bir parçasını da herife söz vermiş. Sonra Emilio gitmiş. Kornelia domuza sobanın yanında bir kutu hazırlamış. Mahalledeki öteki kadınlar domuz yavrusunu görüp okşamaya gelmişler. Bir ara Yosma Ramirez domuzun kuyruğuna basmış. Hayvan ciyak ciyak bağırmaya başlamış. O sırada kapı açılıp yavrusunu kaybeden ana domuz içeri girmez mi? Odada ne var ne yok birbirine karışmış. Masalar, sandalyeler kırılmış. Dişi domuz bizim Yosma'yı ısırmış. Kornelia'nın eteklerini parçalamış. Ve sonunda yavrusunu peşine takıp gitmiş. Şimdi Kornelia pek kırgınmış. Emilio'yu görürsem ona gösteririm diyormuş. Gördün mü dedi Pablo. Hayat senin keyfine göre akmaz ki. Evdeki pazar çarşıya uyar mı? Deveci Bob Smoke de öyle öldürülmüştü ya. Yüzler Pablo'ya çevrildi. Pablo Bob Smoke'yi bilirsiniz yahu diye anlatmaya başladı. Uzun bacakları, incecik vücudu ile yaman bir biniciyi andırırdı ama doğru dürüst atın üstünde bile duramazdı. Bir yere gidecek olsa herif hep tozda kalırdı. İşte bu Bob herkesin kendisine hayran olmasını isterdi. Bir resmi geçit oldu mu bayrağı o taşır, kavgada hakemlik eder. Alkışlanacak bir seyir olsa yaşa diye ilk bağıran yine o olur. Evet, büyük adam, herkesin saydığı, hayran olduğu bir adam olmak isterdi. Bilinmez, belki herkesin kendisini sevmesini de isterdi, kim bilir. Zavallı bahtsız doğuştan gülünecek haldeydi. Acıyanlar da vardı ama herkes güler, alay ederdi onunla. Bu kahkahalar zavallının yüreğine işlerdi. Belki onun bayrak taşıdığı töreni hatırlarsınız. Deveci beyaz bir atın üstüne dimdik oturmuştu. Hakemlerin oturduğu yerin sağında duruyordu. Altındaki koca at sıcaktan bayılıvermesin mi? Bob elindeki bayrakla beraber tepesi üstü yere saplanıverdi. Zaten her işi böyledir. Ne zaman ciddi bir işe girişse, büyüklük taslamaya kalksa muhakkak başına herkesi kendine güldürecek, alay ettirecek bir iş gelir. Hani bir gün köpekleri toplamaya memur edilmişti de herkes seyrine gitmişti. Kapıyı açar açmaz köpeklerin hepsi kaçıp gitmişti. Millet deveciyi matraya aldı. Bu olay Bob'a çok dokunmuştu. Gidip kendimi öldüreyim. O zaman belki bana acıyan bulunur da gülmezler diye düşündü. Sonra aklına geldi. İyi ama ben ölürsem benim için üzülenleri göremem ki diye söylendi. Bunun üzerine şöyle bir plan kurdu. Birisi odama girinceye dek beklerim. O zaman tabancayı şakağıma dayarım. Arkadaşım beni kandırıp intihar etmekten vazgeçirmeye çalışır. Millet de beni üzmek için alay etmez olur. Bu planı pek beğenmişti. Evinin yolunu tuttu. Her gördüğü gülüyor, köpekleri tutabildim mi diye alay ediyordu. Evine vardığı zaman canı pek sıkılıyordu. Tabancasını çıkarıp kurşunları yerleştirdi. Bir kenara oturup birinin gelmesini beklemeye koyuldu. Planını bir kez daha aklından geçirdi. Arkadaşı içeri girince ne yapıyorsun yahu diye bağıracaktı. O da herkesin kendisiyle alay ettiği için artık yaşamak istemediğini söyleyecekti. Ama kaç sefer denediği halde kimse gelmiyordu. Ertesi günü de bekledi ama yine gelen olmadı. Akşama doğru uzaktan Charlie Miller'ı görünce Bob tabancayı şakağına dayadı ve niyetinin gerçek olduğunu göstermek için horozunu da çekti. Charlie gelip beni caydırmaya çalışacak diye düşündü. Charlie kapıyı açıp içeri girdi. Devecinin elindeki tabancayı görünce bağıracağı yerde herifin kolunu çekip ateş ettirdi. Kurşun devecinin burnunu da birlikte götürmüştü. Millet işi öğrenince üzüleceği yerde daha beter alay etmeye başladı. Hatta gazeteye bile yazdılar. Gülmeyen kalmadı bu işe. Bob'un ucunu kurşun yemiş burnunu hepiniz gördünüz. Millet ne gülmüştü ama. Hepimiz öyle güldük, öyle güldük ki kasıklarımız ağrımaya başlamıştı. Ondan sonra her törende bayrağı deveciye taşıtmaya başladılar. Bir de sağlam köpek tasması verdiler. Ne de olsa mutlu olamadı zavallı. Burnu öyle olduktan sonra. Pablo sustu. Yerde bulduğu değneği hafif hafif bacaklarına vuruyordu. Deni, onun burnunun nasıl olduğunu hatırlarım dedi. Pek kötü değildi hani. Korsan gelince daha iyisini anlatır ya, bazen köpeklerini devecinin arabasına doldururdu. Herkes Bob'un yakaladığını sanırdı onları. Jesus Maria başını duvara dayamış, düşünceli duruyordu. Alay edilmek dövülmekten de beterdir diye söylendi. Yaşlı Thomas, beleşçi yok mu? Herifle mezara tıkılıncaya kadar eğlendiler. Sonra alay ettiklerine pişman oldular ya. Bir süre sustu. Sonra başka bir matraklık hikayesi daha vardır. Deveci Bob'unki eğlencelidir ama gülmeye kalktığın zaman bu olayda insanın içine ezen bir şey vardır. Geçen yıl kendini asan Mr. Ravanno'nun serüvenini iyi biliyorum. Bu da biraz matrakçadır ama insan yine de pek gülemiyor. Pilon o işin birazını duydum ama aslını bilemiyorum dedi. Durun anlatıvereyim bakalım gülebilir misiniz? Ben daha çocukken Pete Ravanno ile oyun oynardık. Ateş gibi, cıva gibi bir oğlandı ama başından da dert eksik olmazdı. İki oğlan, dört kız kardeşi, bir de babaları hep birlikte otururlardı. O koca aile şimdi darmadağın oldu ya, o da ayrı bir sorun. Oğlan kardeşlerinden biri San Quentin'dir. Öteki bir bahçeden koyun çalarken Japon bir bahçıvan tarafından vurulmuştu. Kızlara gelince bilirsiniz karı kısmını. Her biri bir yana dağıldı. Susie aşağı Salinas'ta koca Jenny'nin evinde çalışır. Kaba saba Patty ile moruk kaldı evde. Patty büyüdü ama başı da beladan kurtulamadı. Bir ara ıslah evine koydular geri geldi. Her hafta sonu kafayı çeker pazartesiye kadar delikte yatardı. Babası hoş sohbet efendice bir adamdı. O da oğluyla beraber sarhoş olur hapse de beraber girerlerdi. Patty yanında olmadı mı moruğun canı sıkılırdı. Severdi oğlanı. Oğlan ne yaparsa o 60'lık moruk da aynını yapmaya kalkardı. Bilmem Gracia Montez'i hatırlar mısınız diye sürdürdü Jesus Maria. Pek sağlam bir pabuç değildi. İlk çocuğunu daha 12 yaşındayken doğurmuştu. Güzel, çevik, sivri dilli bir kızdı. Erkeklerden kaçar gibi göründüğü, pek nazlandığı için millet peşine düşerdi. Bazen yakalarlardı ama kimse kolay kolay yanına sokulamazdı. Sanki size vermek istemediği değerli bir şeyi varmış gibi davranır. Gözleriyle isteseydim sana, bildiğin kadınlardan başka türlü davranırdım der gibiydi. Bunu çok iyi bilirim. Çünkü ben de onun peşinden az koşmadım. Patty de onun sevdalılarındandı ama herif hepimizden başkaydı. Jesus Maria bu noktanın önemini belirtmek istercesine teker teker arkadaşlarının gözünün içine baktı. Sonra yine anlatmaya başladı. Patty, Gracia'yı öylesine istiyor, arzuluyordu ki sarardı, soldu, zayıfladı, gözlerinin çevresinde halka halka siyahlar belirdi. Ne yiyor ne içiyordu, ölü gibi dolaşıyordu. Moruk gidip Gracia ile konuştu, oğlanın halini anlattı. Patty'nin dediğini yapmazsan ölecek dedi. Ama karı yalnız gülüyordu. Dedim ya sağlam pabuç değildi. O sırada odaya kız kardeşi Tonya girdi. Tonya daha 14 yaşındaydı. Moruk kızı görür görmez eli ayağı kesildi. Tonya da kız kardeşi gibiydi. O da erkeklerden bir şey saklar gibi dolaşırdı. Moruk kendisini tutamadı. Gel yavrum gel bana diye kıza sulandı. Ama Tonya küçük çocuk değildi. Biliyordu. Fıkırdayarak kaçtı gitti. Oğlanın babası kalkıp eve döndü. Petty de babasına bir hal olduğunu anlamıştı. ''Ne oldu baba?'' diye sordu. ''Bir şeyim yok.'' dedi babası. ''Seni düşünüyorum. Bu kızı alamazsa da yine iyileşir mi acep?'' diyorum. ''Bütün Ravanloların kanı fıkır fıkır kaynar. Ondan sonra ne oldu dersiniz?'' Petty, Chinky için sardalya ayıklamaya başladı. Kazandığı para ile Gracia'ya armağanlar alıyordu. Şişe şişe şarap taşıdı. Sevgilisinin renkli fotoğraflarını çektirdi. Kız verilenleri aldıktan sonra fıkırdayarak kaçıp gidiyordu. Görseniz nasıl gülerdi. İnsanın boğazına sarılıp öpe öpe boğası gelirdi. Şeytan koş yakala, sok bıçağı karnına, nesi var nesi yok dök dışarı derdi. Nasıl olduğunu çok iyi bilirim. Az mı peşinden koşturdu beni de kaltak. Hem Petty de anlatmıştı bana. Karının bu hali Petty'yi deli ediyordu. Uyku bile uyuyamaz olmuştu. Bir gün bana Gracia'yı kilisede evlenmeye razı edebilsem günahtan korkar bir daha kaçamaz diye dert yanmıştı. Bunu kıza da söylemiş. O da insanı deli edercesine gülmeye, alay etmeye başlamış. Petty deli gibi olmuştu. Eve gidip tavan direğine bir ip atar, altına bir sandalye koyup üstüne çıkar, ipi boğazına geçirir, altındaki sandalyeye bir tekme vurup devirverir. İşte tam o sırada Petty'in babası içeri girer. İpi kesip doktora haber gönderir. Petty kurtulur ama tam 4 gün konuşamaz. Jesus Maria bir süre sustu. Arkadaşlarının anlattıkları ile candan ilgilenmesi gururunu okşamıştı. İşte böyle dedi. Pilon heyecanla iyi ama Gracia Petty ile evlendi diye bağırdı. Bilirim onu, iyi bir kadındır. Hiçbir ayini kaçırmaz. Her ay günah çıkartmaya gider. Evet şimdi öyle oldu diye doğruladı Jesus Maria. Moruk pek kızmıştı. Soluyu Gracia'nın evinde aldı. Bak oğlum senin yüzünden kendini kıyıyor diye bağırdı. Bir tavuk gibi boğazlıyordu kendisini. Gracia hem korkmuş hem de sevinmişti. Çünkü hangi kadın bir erkeği bu kadar etkileyip onu kendini öldürmeye kadar götürmüştür. Hemen Petty'nin yanına koşup iyileşinceye kadar başucunda bekledi. Sonra da evlendiler. Her şey Petty'nin istediği gibi olmuştu. Kilisede Gracia'ya kocana sadık bir karı ol demişlerdi. O da öyle oldu. Artık kimseyi baştan çıkartmaya kalkmıyor, öyle fıkır fıkır gülmüyor. Petty de sardalya işinde çalışıyordu. Gittikçe işinin ustası oldu. Şimdi Chinky onu ustabaşı yapmış. Görüyorsunuz ya dedi Jesus Maria. Ne güzel bir hikayedir bu. Böyleleri bir papaz ağzına yakışacak türdendir. Kilisede bile söylenir. Pilon haklısın dedi. Bu hikayeden alınacak çok ders var. Hep birden doğrularcasına başlarını salladılar. Bir anlamı olan, sonu bir ders veren hikayeleri pek severlerdi. Danny, ben Texas'da onun gibi birine rastlamıştım ama o hiç değişmedi dedi. Pablo, dur bakalım be diye sözünü kesti. Bu hikayenin arkası var. Jesus Maria onu da anlatsın. Evet, arkası var ama o pek iyi değildir. Petty'nin moruk 60'ını geçmişti. Petty ile karısı başka bir eve taşındılar. Viejo'nun hep oğlu ile yaşamaya alıştığından canı sıkılıyordu. Vaktini nasıl geçireceğini bilemiyordu. Bir gün bir kenara çökmüş, pis pis düşünüyordu ki Tonya'yı gördü. Kız o sıralarda 15'ine basmıştı. Ablasından daha güzeldi, daha civelek olmuştu kafir. Peşinde taburla asker dolaşır, bir kenarda sıkıştırabilmek için içleri giderdi. Petty'ye ne olduysa moruğa da o oldu. İçinde kabaran istekler herifi hasta etti. Ne yiyor, ne içiyor, ne de gözüne bir damla uyku giriyordu. Yanakları içine çökmüş, gözleri esrarkeşlerinki gibi baygın olmuştu. Tonya'ya şekerlemeler, armağanlar taşıyordu. Kız verilenlerin hepsini alıyordu ama tıpkı ablası gibi fıkırdayarak kaçıp gidiyordu. Moruk yalvarıyor, yakarıyor, ben senin dostunum, benden zarar gelmez diye kızı kandırmaya çalışıyordu ama boşuna. Herif olup bitenleri gidip oğluna anlattı. Oğlu da alay etti kendisiyle. Hay koca sersem dedi. Karıya doymadın mı daha? Sübyanların peşini bırak bari. Ama ona hiçbir şey kar etmiyordu. Herif özlemden deliye dönmüştü. O Ravanloların kanı ateşidir. Bir gün yolun kenarındaki çalılar arasına saklanıp kızın geçmesini beklemeye başladı. Heyecandan yüreği çatlayacaktı neredeyse. Kıza armağanlar alabilmesi için para gerekiyordu. Gitti işe yazıldı. Çiçek suluyor, bahçe temizliyordu. Kazandığı para ile her gün kıza türlü türlü armağanlar, elbiseler, kurdeleler, şekerler taşıyordu. Kızın renkli fotoğrafını bile çektirdi. Kız daha beter azdı. Moruk çıldıracaktı neredeyse. Kilise nikahı nasıl Gracia'yı iyileştirdiyse Tonya'yı da etkiler diye düşündü. Kıza evlenme teklif etti. Tonya gülmekten katılıyordu. Eteğini açıp zavallı adamı daha beter deli ediyordu. Ne fettan ne şeytan karıydı o Tonya, ah! Pilon yüzünü buruşturarak herif aptalın biriymiş diye söylendi. Yaşlı başlı adamlar çoluk çocuğun peşinden koşar mı? Bir kenara oturup güneşlensin, vücudunu dinlendirsin. Jesus Maria, Ravanno'ların kanı pek delidir dedik ya diye karşılık verdi. İyi bir şey mi sanki? Petty için en büyük utançtır bu. Pablo, haydi Jesus Maria anlat diye araya girdi. Pilon, hikayeyi sen anlatmıyorsun ya, sen anlatırken o karışıyor mu? Jesus Maria teşekkür anlamında Pablo'ya baktı. Viejo'nun dayanma gücü tükenmişti diyordum. Ama çare bulacak cinsten değildi. Pilon'unki gibi bir zekası yoktu ki. Aklına bir şey gelmiyordu. Bir ara şöyle düşündü. Gracia, Petey kendisini asmaya kalktığı için yola geldi. Ben de kendimi asarsam belki Tonya da bana varır. Ama biri beni kurtaramayacak olursa ölür giderim. Biri yardımıma gelmeli. Bilirsiniz Moruk'un çalıştığı garajda büyük bir avadanlık deposu vardır. Moruk o sabah erkenden gidip çiçekleri suladı. Bahçeyi temizleyip depoyu açtı. Öteki işçiler 8'de gelirdi. 8'de depoya girip ipi hazırladı. Tam birinin içeri girmek üzere olduğunu görünce kendisini boşluğa sallayıverdi. Ama tam o sırada rüzgar kapıyı kapatmasın mı? Hepsinin yüzüne bir gülümseme yayıldı. Bazen hayat ne tuhaftır diye düşündüler. Jesus Maria, öteki işçiler Moruk'un yokluğunu çabuk fark etmediler diye anlatmayı sürdürdü. Belki içip bir kenara sızmıştır diye düşündüler. Birkaç saat sonra depoyu açtıkları zaman herifi tavanda sallanır buldular. Susup etrafına bakındı. Arkadaşları hala gülümsüyordu. Ama bu kez tebessümleri deminkine benzemiyordu. ''Gördünüz mü?'' dedi. ''Bu da komik ama insan rahat rahat gülemiyor.'' Pilon, peki Tonya ne yaptı diye sordu. Bundan bir ders alıp yaşayış biçimini değiştirdi mi? Ya, Petty olup biteni ona anlatmış. Kız kahkahalarla gülmüş. Petty de gülmüş ya, fakat oğlan utanıyormuş. Tonya, baban çok aptal diye söylenmiş. O fettan gözlerini Petty'ye çevirip fıkırdamış. O zaman Petty de senin gibi şeker bir baldıza sahip olmak ne iyi şey diye gülmüş. Bazı geceler birlikte ormanda gezsek demiş. Tonya yine gülmüş. Biraz geri kaçmış. Ben Gracia kadar güzel miyim diye sormuş. Petty de kızın peşinden eve dalmış. Pilon yüzünü buruşturdu. Bu iyi bir hikaye değil diye söylendi. İçinde alınacak pek çok ders var. Hepsi birbirinin zıtlı şeyler. Akılda kalacak bir tek ders olmalı ki işe yarasın. Pablo benim hoşuma gitti dedi. İçinde hemen anlayıvereceğim bir anlam yok ama yine de bir şeyler var. Anladım ama size söyleyemem. Güneş tepelerine gelmiş, hava iyice ısınmıştı. Deni, korsan yiyecek neler getirecek acaba diye mırıldandı. Pablo, koyda uskumru akını var diyorlar dedi. Pilon'un gözleri parlamıştı. Bir düşüncem var dedi. Küçükken tren yolunun kenarında oturuyorduk. Her gün tren geçerken toplanır, lokomotife taş atardık. Makinist de yanında taş olmadığından tutar bize kömür atardı. Biz de kömürleri toplar eve getirirdik. Belki şimdi de aynı şeyi yapabiliriz. Kayıklar yanaşınca taş atarız. Onlar da bize küreklerini ya da ağlarını atacak değiller ya. Tabii ki balık atacaklar. Deniz sevinçle ayağa fırladı. Çok güzel be diye bağırdı. Sevgili Pilon, ne iyi dostsun. Pilonumuz olmasa ne yaparız acaba? Hadi kalkalım, taş toplamaya gidiyoruz. Pablo ağzını şapırtatarak uskumru da en sevdiğim balıktır diye söyleniyordu. 15. Monterey'in değişmeyen bir özelliği vardır. Hemen hemen her gün güneş sabahları caddenin batı tarafındaki pencerelerde, öğleden sonra da doğu tarafındaki camlarda ışıldar. Kırmızı otobüsler her gün Monterey ile Pacific Grove arasında korna çalar durur. Her gün sardalya yapan fabrikalardan tuzlu balık kokusu yükselir. Denizden gelen rüzgar her gün öğleden sonra kentin üstünden aşıp tepedeki çam ormanını inletir. Sahildeki kayaların üstü ciddi yüzlü, sabırlarının son aşamasına gelmiş balıkçılarla doludur. Monterey'in üstünde yukarı mahalledeki hayat biçimi de hiç değişmez. Çünkü Cornelia Ruiz'in sevda kaprislerine oyuncak olan belli başlı 7-8 serüvenci vardır. Cornelia'nın bir süre önce sepetlediği aşığını yeniden baş tacı etmek adetinde olduğu herkesce bilinir. Danny'nin evinde de pek az değişiklik olup her günkünden değişik olaylar geçer. Ev sakinleri bir Paisano'dan başka herkese çok sıkıcı, durağan gelen bir hayatın derinliklerinde kaybolmuştur. Sabahları kalkıp çardağın güneşine uzanmak, aralarında gevezelik ederek korsanın ne getireceğini düşünmek. Korsan yine eskisi gibi odun kesip eskisi gibi satmayı sürdürüyor. Fakat parasının yarısına yiyecek alıyordu. Kimi zaman ellerine şarap geçiyor, sarhoş olup şarkı söylüyor, eğleniyor. Sonunda kavga ederek bir kenarda sızıyorlardı. Sahildeki hayat kentin başka yerlerine göre daha karışıktı. Burada güneşin hep aynı biçimde doğup batmasına, mevsimlerin değişmesinden başka dalgaların, köpüklü beyaz dalgaların belirli aralarla kıyıları dövmesi vardı. Danny hayatın ve günlerin yıkıcı etkisini duymaya başlamıştı. Arkadaşlarına bakıyor, her gün onların hiç değişmeden sürüp giden günlük yaşayışlarını görüyordu. Geceleri yatağından kalkıp uyuyan paysonaların arasında dolaşırken onların orada bulunuşuna kızıyordu. Zamanla çardağın altında otururken, güneşlenirken özgürlüğüne kavuşacağı günleri düşünmeye başladı. Sıcak günlerde ormanda uyur, soğuklar bastı mı samanlıklarda ılık otların arasında yatardı. O zaman omuzlarında mal mülk sahibi olmanın ağırlığı yoktu. Danny adı herkesin ağzında bir fırtına gibi dolaşırdı. Allah, hele o kavgaları, koltuğunun altında kümesten aşırılma bir tavukla ormana kaçarken ne kavgalar dövüşler ederdi. Aldatılmış bir koca peşine düştüğü zaman uçurumun kenarındaki o sille tokat düelloları. Tehlike, bela, fırtına, ah o tatlı belalar. Danny böyle eski günleri hayal ederken çalınmış yiyeceklerin tadını bir daha duyuyor, o günlerin özlemini çekiyordu. Dedesinden kalan mirasla yaşama düzeyinin yükselişinden beri şöyle ağız tadıyla bir kavga bile edememişti. Sarhoş oluyordu ama öyle eskisi gibi kör kütük sarhoş bile olamıyordu. Evin yükü her an omuzlarında, arkadaşlarının sorumluluğu her an içindeydi. Danny çardağı altında düşünceli düşünceli dururken arkadaşları onun hasta olduğunu sanıyorlardı. Pilon azıcık ebe gümeci kaynatıp içirsek diye önerdi. Danny yatağına yat da ayağına sıcak su koyalım. Danny'nin bakıma değil özgürlüğe ihtiyacı vardı. Bir aya yakın dertli dertli dolaştı. Gözleri hep toprağa gözlüyor, arkadaşlarına bomboş bakışlarla bakıyor, köpekleri tekmeliyor, yapmadık terslik bırakmıyordu. Sonunda içinde kabaran duygulara dayanamayıp bir gece kaçtı gitti. Ormana girip gözden kayboldu. Sabah olup da arkadaşları uyanınca Danny'nin yokluğunu anladılar. Pilon yoksa birine mi tutuldu diye söylendi. Bu her erkeğin başına gelen olağan işlerden olduğundan sorunu fazlaca üstelemediler. Günlük hayat aynı yön üzere yeniden başlamıştı. Fakat aradan bir hafta geçip de Danny ortalıkta gözükmeyince merak etmeye başladılar. Hep birlikte gidip ormanı aradılar. Pilon aşk iyi şeydir dedi. Koskoca herifi bir karının peşine takıldı diye kınamıyoruz ama aradan tam bir hafta geçti. Danny'yi koca bir hafta oyalayabildiğine göre esaslı bir parça olmalı. Pablo, az sevişmek, az şarap içmeye benzer diye mırıldandı. İkisinin de çoğu adamı hasta eder. Belki Danny şimdiden hastalanmıştır. Kim bilir karı nasıl ki oğlan bırakıp da ayrılamadı. Jesus Maria da merak ediyordu. Bizim bildiğimiz Danny bu kadar uzun süre bağlanamaz. Herhalde başına bir iş geldi dedi. Korsanın köpekleri de yanlarındaydı. Onlara Danny'yi bulun dedi. Belki hastalanmıştır, belki de bir yerde ölmüş kalmıştır. Danny iyi adamdır, sizi evine aldı, besledi, rahat ettirdi. Korsan kızmıştı. Ah kötü ruhlu nankör hayvanlar, arkadaşımızı, iyi yürekli arkadaşımızı bulun diye söylendi. Ama köpekler neşeli neşeli kuyruk sallayıp tavşanların peşinden seyirttiler. Paisonolar bütün gün ormanda dolaşıyor, adını çağırarak onun uyuyabileceğini düşündükleri yumuşak ot dolu çukurlara, sık çalı altlarına, geniş ağaç kovuklarına bakarak Danny'yi arıyorlardı. Ormanda yatıp uyuyanacak her yere bakmışlar ama arkadaşlarının izine bile rastlayamamışlardı. Pilon belki ölmüştür diye mırıldandı. Kim bilir içinde ne dert vardı ki oğlanı böyle yiyip bitirdi. Akşam olunca yine hep birlikte Danny'nin evine döndüler. Kapıyı açıp içeri girdiler. Gördükleri manzara hepsini şaşkına çevirmişti. Eve bir hırsız girmişti. Danny'nin yorganları ortada yoktu. Yiyecek namına ne var ne yoksa hepsi aşırılmıştı. Bardaktan ikisi yoktu. Pilon gözlerini Joe Portegi'nin üstüne dikti. Sonra başını salladı. ''Yok, sen bizimleydin.'' dedi. ''Bu işi sen yapmamışsındır.'' Pablo heyecandan tıkanırcasına ''Danny, Danny yapmıştır.'' diye kekeledi. Gerçekten deli olmuş herif. Yırtıcı hayvanlar gibi ormanda yaşıyor. Evin içine bir hüzün, bir telaştır çökmüştü. Onu bulmak gerek diye söyleştiler. Kim bilir başına ne geldi ki böyle aklını oynattı. Gerekirse onu buluncaya kadar bütün dünyayı ararız. Tembelliği bir yana bıraktılar. Her gün arkadaşlarını arıyorlardı. Çevrede kötü kötü haberler dolaşmaya başlamıştı. Deni dün gece buradaydı. Ah o sarhoş, hırsız, kepaze herif. Deni dün bir yaşlıyı dövüp elindeki şarabı almış. Siz ne biçim adamlarsınız? Arkadaşınızın bu durumuna nasıl ses çıkarmıyorsunuz? Evet, Deni'yi gördük. Gözleri baygın, güzel kızlar. Gelin ormana gidip birlikte içelim diye şarkı söyleyerek bizi çağırdı ama gitmedik. Korktuk. Deni'nin gözleri bir tuhaf bakıyordu. İskeledeki kanıtlar daha güçlüydü. Balıkçılardan biri buraya da geldi dedi. Önüne gelenle kavga etmek istiyordu. Benito kafasına bir kürek indirdi. Deni de bir iki cam kırdı. Polisler gelip içeri tıktılar. Bu sıcak izin peşinden koştular. Polis komiseri dün gece buraya getirmişlerdi dedi. Sabaha karşı bir yolunu bulup duymuş. Yakalarsak sağlam 6 ay yatacak. Hepsi yorgunluktan bitkin bir haldeydi. Eve döndüler. Pilon'un o sabah getirdiği patates çuvalının yok olduğunu görünce pek telaşlandılar. Pilon bu kadarı da fazla kaçtı diye bağırdı. Herif gerçekten oynatmış, belasını arıyor. Harekete geçip bir yolunu bulmazsak başına kötü bir iş gelecek. Jesus Maria peşine düşüp arayalım diye yeni bir öneri getirdi. Pablo her ağacın her çalının altına bakarız dedi. Koca Joe sahildeki sandalların altını da aramayı unutmayalım diye söylendi. Korsan da köpeklerim de bize yardım eder diye atıldı. Pilon umutsuzca başını salladı. Neye yarar dedi. Biz peşinden kovaladıkça o kaçıyor. İyisi mi bir yerde oturup beklemeli. Aptal gibi değil akıllıca davranmalıyız. Peki ama nerede bekleyeceğiz? Birdenbire hepsinin kafasında bir şimşek çaktı. Torelli de. Er geç oraya gelecektir. Orada oturup bekleriz. Yakalayınca üstüne çeken uğursuzluklardan kurtarmaya çalışırız onu. Hepsi doğru dediler. Deni'yi kurtarmalı. Yine hep birlikte kalkıp Torelli'ye gittiler. Ama herif kendilerini içeri sokmadı. Uzaktan oradan sorun diye bağırdı. Biliyorum Deni'yi gördün mü diye soracaksınız. Yorganlarla bardakları buraya getirdi. Şarapla değiştirdi. Sonra ne yaptı dersiniz? Karıma hakaret etti. Bana kötü sözler söyledi. Sövdü. Oğlumu dövdü. Köpeğimi tekmeledi. Depodan bir teneke yağımı çaldı. Torelli'nin sinirleri bozulmuş, tir tir titriyordu. Peşinden koştum. Geri döndüğümde onu karımla bir yatakta yakaladım. Namussuz hırsız, namus düşmanı, sarhoş, alçak herif. Ne olacak sizin arkadaşınız? İnşallah onun tımarhaneyi boyladığını şu gözlerimle görmek kısmet olur. Arkadaşların gözleri dumanlanmıştı. Ah Korsikalı domuz diye bağırdılar. Sen bizim arkadaşımızdan nasıl o şekilde söz ediyorsun? Sevgili dostumuz hasta, ne yaptığını bilmiyor. Torelli kapısını kilitledi. Kapı demirinin indiğini işittiler. Pilon hala bağırıyordu. Ah Yahudi bozması, şarabı verirken azıcık daha pinti davranmasaydın bunların hiçbiri olmazdı. Bir daha onun için kötü şeyler söylediğini görelim, ona kötü davrandığını duyalım, bak ne oluyorsun. Deni'nin arkadaşları pek çoktur. Sonra ağzını yırtar, anandan emdiğin sütü burnundan getiririz. Torelli ses etmedi. Kilitli kapının ardında korkudan ödü patlıyordu. Uzaklaşan ayak seslerinden gittiklerini anlayınca içi rahatladı. O gece yatağa yattıktan sonra mutfakta ayak sesleri duydular. Deni'nin geldiğini anlamışlardı ama yakalamalarına zaman kalmadan kaçtı. Karanlıkta belki yararı olur düşüncesiyle ''Deni kaçma biz senin dostun değil miyiz gelsene'' diye bağırdılar. Cevap yerine koca bir taş gelip Joe Portegi'nin karnına oturdu. Koca herifi iki büklüm yere serdi. Arkadaşlarının umudu yerle bir olmuş, içlerine bir acıdır düşmüştü. Deni belasını arıyor diye mırıldandılar. Arkadaşımızın bize en çok ihtiyacı olduğu bir sırada ona yardım edemiyoruz. Deni fırsat buldukça eline geçeni arakladığı için evi korumak bir sorun olmuştu. Koltuklardan biri eskiciye satılmış, yiyecekler çalınmış, öyle ki kendisini aramaya gittikleri bir sırada Deni koca sobayı bile alıp götürmüştü. Deni korsanın arabasını da yürütüp Joe Ortiz'de bir şişe viski ile değiştiği için artık para bulamıyorlardı. Deni'nin evindeki rahat huzur kaçmış, dertten sıkıntıdan başka bir şey kalmamıştı. Pablo, rahatımıza, mutluluğumuza ne oldu diye söylendi. Bir yerde bir günah mı işledik ki cezasını çekiyoruz. Hep birlikte gidip günah çıkartsak. Artık Cornelia Ruiz'in aşk serüvenlerinden de söz etmez olmuşlardı. Bütün alışkanlıkları değişmiş, başkalarına karşı duydukları ilgi yok olup gitmişti. Gerçekten mutlu, dertsiz, tasasız hayatları bir darbe yemiş gibi ayaklarının dibine yığılmıştı. Çevrede dedikodulara her gün bir yenisi ekleniyordu. Danny dün yine bir yeri soymuş. Danny önceki gece bir sürü askerle dövüşmüş. Arkadaşlarının bu ahlak düşkünlüğüne üzülüyor, onun yaşadığı hayatı zerre kadar kıskanmıyorlardı. Pilon aklını oynatmadıysa kesinlikle cezasını görecek diyordu. Bundan emin olsun. Danny sırf günaha girmek için suç işliyor. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş serseriliklerin hepsini gölgede bıraktı. Ah ne zaman tövbe edip adam olacak. Eski haline dönecek acep. Bir hafta daha böyle giderse Danny, koca Ruiz'in bütün hayatı boyunca yaptığı sabıkanın topunu birden birkaç haftada becerivermiş olacak. Danny o gece köpeklerin dostluğundan yararlanarak bir gölge gibi pencereden içeri süzüldü. Yavaşça Pilon'un postallarını alarak geldiği gibi çıktı gitti. Sabah olunca Pilon'un olup biteni anlaması uzun sürmedi. Doğru gidip çardağın altına oturdu. Çıplak kalan ayaklarına bakarak "Bu herif artık fazla ileri gidiyor" diye söylendi. Şimdiye kadar hadi eğleniyor dedik bekledik ama herif başlamadı. Bayağı suçlar işlemeye başladı. Bu bizim bildiğimiz Danny değildir. Bu başka bir adam. Çok kötü, alçak bir adam. Bu kötü adamı yakalamak gerekiyor. Pablo arkadaşının çıplak ayaklarına bakıyordu. Belki yine şaka yapıyor, eğleniyordur diye söylendi. Hayır dedi Pilon. Bu şaka değil, cinayettir. İyi bir ayakkabı değildi ama onu almak arkadaşlığımıza yapılmış bir cinayettir. Hem de en aşağılık korkunç cinsinden. Eğer Danny arkadaşının ayakkabısını çalacak kadar düşmüşse yapamayacağı şey yok demektir. Ötekiler başlarıyla doğruladılar. Evet onu yakalamamız gerekir dedi Jesus Maria. Onun hasta olduğunu biliyoruz. Yatağına yatıp gerekirse bağlayıp iyi etmeye çalışmalıyız. Kafasına giren karanlığı temizleyelim. Pablo ama dedi onu yakalıncaya kadar gece yatarken ayakkabılarımızı başımızın altına koyalım. Ev sanki tecrit edilmiş gibiydi. Bütün bunlar Danny'yi kızdırıyor, yaşadığı hayatın zevkini bir kat daha artırıyordu. Torelli'nin yüzünde kuşku ve öfkeden başka anlam görülmezdi. Tefecilikte gösterdiği ustalık ve yukarı mahalle insanlarıyla olan ilişkileri sonucunda her zaman bu iki hissi duymuş ve yüzünde de ancak onların belirtisi yer etmişti. Kimsenin ziyaretine gitmez, herkesin kendine gelmesi için hep evde otururdu. Dolayısıyla Torelli sabah sabah Danny'nin evine doğru yürürken yüzünde hem zevk alan ve hem de nefret eden vahşice bir gülümseyiş parlıyordu. Onu gören çocuklar evlerine sığınıp pencere arkalarından gözetliyor, köpekler kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırıp korkuyla kaçıyor, karşılaştığı adamlar zincirini kırmış birini görmüşler gibi yolun kenarına çekiliveriyordu. O sabah havada yoğun bir sis vardı. Güneş birkaç başarısız girişimden sonra çıkmaktan caymış, bu kalın perde arkasında dinlenmeyi yeğlemişti. Çam dallarından kirli çiğ damlacıkları iniyor, hava bütün sıkıntısıyla ortalıkta dolaşan insanların yüzüne yansıyordu. Kimse kimseyi içinden gelerek içtenlikle selamlamıyordu. Bugünün öteki günlerden daha iyi, daha verimli olacağına inanan insanların bu tür avuntularından hiçbirini görme olanağı yoktu. Torelli'nin yüzündeki gülümsemeyi gören yaşlı Rosa içeri girip karısına ''Namussuzum, herif mutlaka çocuklarını kesip yemiştir.'' diye takıldı. Cebinde kıvrılmış, katlanmış değerli bir kağıt bulunduğu için Torelli pek keyifliydi. Eliyle ceketinin üstünden ikide bir cebini yokluyor, içerideki sertçeyi hışırdatarak kağıdın hala orada olduğundan emin oluncaya dek üstünden bastırıyordu. Sabahın donukluğunda yürürken kendi kendine mırıldanıyordu. Yılan yuvası diyordu. Danny'nin arkadaşları olacak serserilerin hepsini kapı dışarı ederim. Artık hiçbirine eşyaya karşılık şarap vermeyeceğim. Evdeki eşyalara da iyi sahip olup çaldırtmamalı. Herkes tek başına iyidir. Kötülük yapamaz. Bunlar gibi çete kurarsa alimallah onları nasıl kapı dışarı edeceğim görecekler. Hepsini sokağa fırlatacağım. Utanmaz, arlanmaz, hırsız köpekler. Yine ortalıkta kalıp ağaç altlarında uyumaya başlayınca bakalım yine öyle kurum satabilecekler mi? Torelli'nin nasıl öç alacağını onlara göstereceğim. Beni aldatmaya, eşyalarımı çalmaya, karımın namusunu lekemeye alışmışlardı. Torelli'nin sabırlı, sessiz adamın nasıl öç alacağını öğrenecekler. Evet, onlara göstereceğim. Böyle mırıldanarak eliyle cebindeki kağıdı yoklaya yoklaya yürüyordu. Ağaçlardan gözyaşı gibi çiğ damlaları düşüyordu. Torelli bir kara bela gibi Deni'nin evine doğru ilerliyordu. Deni'nin evinde bir yaz havası vardı. Güneş olmadığı için çardağın altında toplanamamışlardı. İçlerindeki sıkıntının nedenini hiçbiri daha akla yakın bir şeye yoramıyordu. Çalınan sobayı geri getirip eski yerine yerleştirmişlerdi. Çevresine toplanmışlar, Sean Pompom'un getirdiği haberi dinliyorlardı. Ralph diyordu, artık hapishane gardiyanlığı yapmıyor. Bu sabah polis müdürü işinden kovmuş. Pilon, Tito'yu severim diye söylendi. İçeri tıkanlara yardım eder, şarap getirirdi. 100 insanın bildiği kadar hikaye bilirdi. Niye kovmuşlar Pompom? Ben de onu söylemeye geldim zaten. Bilirsiniz, Tito Ralph sık sık hapse girerdi. Bir süre sonra bir hapishanenin nasıl yönetileceğini kusursuz öğrendi. Eski gardiyan Marx bana ölünce yerine Tito'yu getirdiler. O hapishaneye Tito gibi gardiyan gelmemiştir. Bundan sonra da gelmez. Yaptığı her iş kitabına uygundu. 3. kaset, 2. yüzün sonu,